أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وفهما. En'am suresinin ayetlerini okuyoruz. En'am suresinin 55. ayeti de dahil olmak üzere 55. ayetin sonuna kadar geldik. 56. ayetten devam ediyoruz. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e bir emir veriyor. Peygamber Efendimiz'e verilen bu emir aslında bütün peygamberlere verilen emirdir. Bütün peygamberler kendilerinin peygamber olarak gönderildiği, görevlendirildiği kavmin din temsilcilerine, ileri gelenlerine, tabi sonra da hepsine şu okuyacağımız ayetteki mesajı verdiler. Böyle olunca Allah-u Teala peygamberler üzerinden hasıl olan, oluşan görevi peygamberimize, Peygamber Efendimiz'e emrettiği görevi de onun ümmeti olmamız hasebiyle bize veriyor. Bakın şöyle söylemesini emretmiş Allah. Kul, de ki ey Müslüman, de ki ey peygamber, yani Resulullah Aleyhisselam'ın şahsında böyle anlayalım. De ki ey peygamber, biz de ona tabi olduğumuzu, iman ettiğimizi düşündüğümüzden dolayı bizimkini de araya ekleyelim. De ki ey Müslüman, inni nuhitu en a'budellezine ted'une min dunillahi, ben sizin Allah'ın dışında beni kulluk etmek için davet ettiğiniz tanrılara kulluk etmem bana yasaklandı. Ben sizin Allah'ın dışında Allah'ı bırakarak kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Bu bana yasaklandı. Şimdi kulluk ettikleri her ne olursa olsun, yani taştan, tahtadan, alçıdan, madenden, kendilerinin elleriyle biçimlendirdikleri ve bir şeylerin sembolü diye kabul ettikleri putları olabilir bu. Lat, Menat, Uzza gibi Hazreti Peygamber'in gönderildiği Mekke toplumunun bizzat somut olarak yapıp karşısında bir takım ibadet davranışları yaptıkları putları olabilir. Bu başka bir toplumda güneş, ay, yıldızlar gibi gök varlıkları da olabilir. Bu başka bir toplumda kutsallaştırılan herhangi bir hayvan, başka bir toplumda ruhlar olabilir. Başka bir toplumda atalar ya da ataların ruhları olabilir. Başka bir toplumda mesela Firavun gibi ülkeyi yöneten güç sahibi, kral ve onun makamındaki insanlar olabilir. Efendim, başka bir toplumda toplumun gelenek ve görenekleri olabilir. Başka bir toplumda diye çoğaltabilirsiniz. Mesela konu Hristiyanlar olduğunda Hazreti İsa'nın tanrılaştırılmasını düşünebilirsiniz. Efendim, Hazreti Peygamber'in gönderildiği zaman o dönemde bazı boylarda, bazı kabilelerde görüldüğü gibi meleklerin tanrılaştırılması, melekler denilen kendilerince melek diye tasvir ettikleri bir takım varlıklara tapınmaları olabilir. Efendim, aradan zaman geçer bu. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları, icat ettikleri, ürettikleri herhangi bir tanrı olabilir. Bu Budistler için Buda'nın heykelleri olabilir. Hindular için kendi inanışları olabilir. Mecusiler için kutsal ateşleri ya da iyilik ve kötülük tanrısı diye kabul ettikleri tanrıları olabilir. Yani dünyadaki bütün dinleri saymayalım burada. Toplumdan topluma, dönemden döneme değişebilir ama değişmeyen bir şey var. Allah'ın dışında kendisine kulluk edilenleri reddetmek, onlara kulluk etmemek bize emredildi. Onlara kulluk etmek bana yasaklandı. Şimdi devamında gelen o kadar güzel bir tamamlama var ki, kul, de ki ey peygamber, de ki ey Müslüman, la ettebi'u ehvâekum, ben sizin arzularınıza, hevanıza, yani sizin keyfi isteklerinize tabi olmam. Şimdi bunu önceki kısmıyla, yani birinci kul emriyle başlayan bölümle birleştirelim. Ortaya bir şey çıkıyor. Allah'ın dışında insanların kulluk ettikleri, tanrı dedikleri, kutsal kabul ettikleri bütün varlıklar aslında insanların keyfi arzularının, keyfi tutkularının ürünü olan tanrılardır, ürünü olan varlıklardır. Yani onların tanrı olduğunun herhangi bir delili, herhangi bir işareti, ipucu bile yoktur. Siz tanrı demekle bir şey tanrı haline gelmez. Siz kutsal deyince bir hayvan kutsallaşmaz. Siz tanrı deyince efendim Firavun'un ölümlü bir insan olduğu gerçeği değişmez. Siz tanrı deyince kendi elinizle yaptığınız taştan, tahtadan veya başka bir şeyden yaptığınız putlar önünde secde edilmesi gereken, ibadet edilmesi gereken, faydası ve zararı olacak diye korkulması gereken, dua edilip kendisinden yardım umulması gereken varlık değildir. Siz falanca mezarda yatan bir şahıstan yardım istediniz diye onun gerçekten de yardım edebilecek bir kişi ya da bir varlık olduğu ortaya çıkmayacaktır. Siz bunları kendi kafanızdan uyduruyorsunuz. Bu o kadar önemli bir şeydir ki. Yani tevhid inancının dışındaki bütün inanç sistemleri aslında insanların kendi keyfi arzularının ürünüdür. Başka hiçbir şey değildir. Sebep nedir? Sebep şudur. Tevhid dininde yaratıcı bir Allah vardır. Yaratıcı olan Allah her şeyi yaratmış, ona bir düzen koymuş ve kullarına bazı imkanlar vermiş. Kullarını bu yarattığı evrende bir takım görevlerle görevlendirmiş. Görevlerin ne olduğunu da gönderdiği bir elçiyle bildirmiştir. Yani ancak Allah'ın dininde, ancak İslam dininde, sadece tevhid dininde, İslam dininde insanların nelere uyacakları, nasıl yaşayacakları, ibadetin ne olduğu, ibadetin nasıl yapılacağı Allah'tan gelen bilgilerle belirlenir. Kul Allah'tan gelen bilgileri peygamberden alır. Peygamberi kendisine öğretmen, örnek ve önder edinir. Bir daha belirtelim. Konumu önemli bir konum. Ancak tevhid dinindedir ki kul ibadetiyle, imanıyla ilgili bütün bilgileri, emirleri ve yasakları Allah'ın gönderdiği peygamberden alır. O peygamberi kendisine öğretmen, örnek ve önder edinir. Ama ona değil, onun önderliğinde, örnekliğinde ve öğretmenliğinde onu gönderen Allah'a kulluk eder. O peygamberin bizzat kendisi de zaten o Allah'a kulluk etmekle emrolunmuştur. İşte bu kulluktur, bu dindir, bu tevhid dinidir. Onun dışındaki dinlerin hepsinde tanrı dedikleri varlıkların insanlara gönderdikleri emirler ve yasaklar yoktur. Bu emirler ve yasaklar, yani insanların neye inanacakları, nasıl yaşayacakları, ibadetin ne olduğu, ne zaman, ne kadar, nasıl ibadet edeceği gibi konular insanlar tarafından belirlenmiştir. Kendilerine dini liderler, efendim, kendilerine yol göstericiler, kendilerine kutsal babalar, kendilerine kilise babaları denilen, efendim, Budizm'de, Hinduizm'de, Mecusilik'te ya da putperestlikte tanrı adına konuşan birileri tarafından hiçbir delile sahip olmaksızın öne sürülen emirler ve yasaklar vardır. İşte o yüzden diğer bütün dinlerde insanlar tanrının adı ne olursa olsun aslında o tanrıya değil, tanrı adına konuşan aracı varlıklara tapınmaktadırlar. Ve o aracı varlıklar kendi keyiflerinden konuştukları için aslında bir tek tanrı vardır. İnsanların keyfi tutkuları, keyfi arzuları. İşte bu yüzden Allah Teala peygamberini, peygamberin şahsında bizi görevlendirerek onlara şu mesajı vermemizi emrediyor bize. Ben sizin keyfinize tabi olmam. Din bu değildir. İnsanların kafalarından attıkları herhangi bir sözle aklıma öyle geldi, söyledim, canım böyle istedi, böyle uygun gördüm, ben sizin için böylesinin daha uygun olduğunu düşündüm gibi hiçbir aslı astar olmayan, delile sahip olmayan sözlerle oluşmuş dinlere uymayacağız diyoruz. قَدْ ضَلَلْتُ اِذَنْ Eğer böyle yaparsam sapmış olurum. Keyfin peşine düşmek, insanın keyfini tanrılaştırması kadar büyük bir sapkınlık yoktur. İnsanın kendi isteğini kendine tanrı edilmesinden başka bir şey değildir bu. Kullara kulluk etmek dediğimiz şey, aslında bir kulun şahsında insanın kendi nefsine tapınması, heva ve hevesin tanrı haline getirilmesi, ibadetin ona yapılması demektir. وَمَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ Eğer böyle yaparsam yoldan çıkmış olurum, sapıtmış olurum, kesinlikle doğru yolu bulmuşlardan olmam. Mühtedi, ihtida, hidayet, yani ne? Hidayet, doğru yol, doğru yolu bulmak. Demek ki bunlar delille olması gereken, mutlaka delille olması gereken, Allah'tan gelen olması gereken, peygamber aracılığıyla ulaştırılmış olması gereken kurallardır, emirlerdir, yasaklardır, bilgilerdir, bakış açısıdır, değer yargılarıdır. Bunun dışında hidayet yoktur. Hiçbir insanın bana böylesi uygun göründü, bana böylesi doğru göründü gibi sözleriyle din tesis edilemez. Din ancak Allah'tan gelendir ve peygamber eliyle, peygamber ağzıyla tebliğ edilendir. Hemen 57. ayette bakın, bu bir kez daha vurgulanacak. 57. ayet, kul de ki, inni ala beyinetim min rabbi, de ki ben Rabbimden apaçık bir delil üzerineyim. Ancak vahiy ile konuşuyorum. Ben bunu uygun gördüm yok. Ben bunu uygun gördüm yok. Bakın Resulullah Aleyhisselam'ın bu dindeki konumu çok net, açık bir vaziyetteyken bile sahabiler, Hazreti Peygamber'in terbiyesinde büyümüş olan o güzide insanlar, Allah onlardan razı olsun, Allah hepsine rahmet etsin, bize çok güzel dersler veriyorlar hayatlarında. Mesela bazen Resulullah Aleyhisselam'ın söylediği bir sözden dolayı veya yasakladığı bir şeyden dolayı veya emrettiği bir şeyden dolayı Resulullah Aleyhisselam'a soruyorlar. Ya Resulullah, senin kendi kişisel kararın mıdır yoksa Allah'tan gelen midir diyorlar. Bakın o kadar önemli bir mevzu ki, onlar Allah'ı kendisiyle tanıdıkları, Allah'ın bilgisine kendisi aracılığıyla ulaştırdıkları peygamberi bile doğru konumunda tutmak için en son seviyede hassasiyet gösteriyorlar. Bedir Savaşı'nda Resulullah Aleyhisselam askerlerin karargah kuracağı yeri belirliyor. Ama bu savaş işlerinden iyi anlayan bir sahabi gelip, ya Resulullah, buraya karargah kurmamız, cephemizi burada oluşturmamız senin uygun görmen midir yoksa bize Allah'ın buyruğu mudur? İşte din budur bakın. Resulullah Aleyhisselam diyor ki, hayır, ben bunun böyle uygun olacağını düşündüm. Allah'ın bu konuda herhangi bir emri yok. Ha diyor o zaman, ya Resulullah, burası uygun değil. Bu işi ben daha iyi biliyorum. Adam savaş erbabı, savaş ustası birisi. Ben bu işi daha iyi biliyorum. Ya Resulullah, burası uygun değil diyor. Bak, açıklıyor teklifini. Şu sebepten dolayı şuraya gitmemiz daha iyi olur diyor. Resulullah Efendimiz de hemen uygun bir teklif, makul bir açıklamayla geldi. Sen kimsin? Sen benim ümmetimsin. Sen benim sözümü dinlemek zorundasın gibi olmayacak şeylere ya da kendisinden beklenmeyecek havalara girmiyor zaten. Ve uygun teklif, makul açıklamanın sonucunda hemen kararını değiştiriyor. O sahabinin gösterdiği yere gidip karargahlarını, cephelerini orada kuruyorlar ki Resulullah Efendimizin buna benzer hayatında birçok örnek gösterilebilir. Hatırlayın, Hudeybiye Anlaşması'nın şartlarını bir türlü kendisine yediremeyen, içine sindiremeyen Hazreti Ömer, biraz da böyle o üzgünlüğün, o öfkenin, o sıkıntının getirdiği ruh haliyle Resulullah Aleyhisselam'a gidip sanki böyle itiraz edermiş gibi, tabii ki haddini aşmadan, tabii ki durması gereken yeri bilerek Peygamber Aleyhisselam'a itiraz ettiğinde Hazreti Peygamber Ömer ben peygamberim. Ben bana emredilenin dışına çıkamam cevabını alınca susmak zorunda kalıyordu. Din bu. Bu bizim için de geçerlidir. Bir şey din ise eğer, birisi bize bir şeyi din diye emrediyorsa, din diye söylüyorsa, mesela bir inancı din diye söylüyorsa, İslam'da biz şuna inanırız. İslam'da biz şuna inanırız. İslam dindeki şu konu şöyledir denildiğinde bizler hemen şu soruyu sorarız. Bunu Allah mı emretti? Allah'ın bu konuda bir emri var mı? Hangi surenin hangi ayetinde geçiyor? Resulullah Efendimizin bize böyle bir şey öğrettiğinin delili var mı? Efendim bu konuda ayet de yok, hadis de yok ama dinin böyle olduğunu düşünüyorum. Ha o senin dinin kardeşim o zaman. O Allah'ın gönderdiği din değildir. Delil üzerine olmak zorundadır insanların dinleri. Bana uygun göründü, içime doğdu, bana şöyle ilham olundu. Böyle din tesis edilemez. Ortaya çıkan din de Allah'ın dini olmaz. De ki ben Rabbimden bir beyine, apaçık bir delil üzerineyim. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ Siz de bu delili yalanladınız. Siz vahiy yalanladınız. Allah Teala Hazreti Peygamber'i uyarıyor. Onlar seni yalanlamıyorlar. Onlar seninle beraber gönderilen dini yalanlıyorlar. Onlar Allah'ı yalanlıyorlar, vahyi yalanlıyorlar. Çünkü peygamberlerin yaptığı şey sadece vahyi tebliğ etmek ve temsil etmekten ibarettir. Onlar vahyi tebliğ ederler ve temsil ederler. Biz onlardan dini hem sözel olarak hem de fiili olarak alır, dinimizi böyle tesis ederiz. Ma indi ma testacilune bih. Bir de bu tartışma sırasında kendini bilmeyen, haddini bilmeyen bazı müşrikler, Allah'tan korkmayanlar mı diyelim, Allah'a imanları zaten olmayanlar mı diyelim, ahirete iman etmeyenler mi diyelim, ahiret konusunda şüpheleri olanlar mı diyelim, toplayın hepsini, nerede duracağını bilmeyen, haddini bilmezlerden bazıları gelip demişler ki, Muhammed eğer sözünü ettiğin azap haksa, eğer biz Allah'a kulluk etmediğimiz zaman Allah bizi cezalandıracaksa, hadi o zaman bize sözünü ettiğin azabı getir. Bu gerçekten haddini bilmezliktir. Bu cesaret falan değildir. Bu söz bir kişinin düşüncesinde samimiyetini falan anlatmak için de değildir. Bu söz sadece inanç problemi yaşayan birinin terbiyesizliğinden başka bir şey değildir. Aklı başında birisi Allah'ın azabı cehennem gibi konularda meydan okuyan bir tavra kesinlikle giremez. Ne yapalım canım? Sonu cehennemse cehennem. Gireriz, yatarız, çıkarız gibi bir yiğitlik, bir mertlik iman sahibi ve akıl sahibi birinden kesinlikle beklenemez. Bu şöyle bir şey değildir. Dünyevi herhangi bir makama kafa tutup nedir cezası? Gireriz, yatarız, çıkarız. Bu mertlik gibi bir mertlik değildir bu. Bu sözü Allah için söyleyen birisi azapsa azap. Yani şu haram mı haram. Ne yapalım ya? Yatarız çıkarız biraz diye cehennemden böyle söz edemez kimse. Bu adamın zaten cehenneme imanı falan yoktur. Bu adamın Allah'a imanı falan da yoktur. Allah'a iman etmiş, Allah'ı tanımış, Allah'ın gücü konusunda bilgi sahibi olmuş, iman sahibi olmuş bir kişi Allah'ın kudretini hafife alabilecek, kendisine cesaret gösterisi olabilecek cümleler kuramaz zaten. O haddini bilmezler demişler ki, hadi azabı bize getir de görelim deyince, Allah Teala da peygamberimize emrediyor. Peygamber Aleyhisselam da onlara diyor ki, ma indi ma testacilune bih. Sizin acele edip durduğunuz o azap var ya, o bende değil ki bu. O benim elimde değil ya. Hazreti Peygamber sanki defalarca bunu söyledi. Hazreti Peygamber şunu defalarca anlattı onlara. Kendisiyle korkutmuyor insanları. Eğer siz Allah'a iman etmezseniz ben sizi şöyle cezalandırırım. Allah size şöyle cezalandırır diyor. Ben sizi şöyle cezalandırırım demiyor. İnsanları kendisiyle korkutmadı ki Allah'la korkuttu. Bu her zaman geçerli kuralımızdır. Bakın Allah'a kulluk etmezseniz eğer falanca veli zat yattığı mezardan sizi çarpacak Bizim öyle bir tehdidimiz hiç olmadı ki. Bu dinin öyle bir tehdidi yoktur. Kur'an sizi çarpacak gibi sözler falan söyleriz ya hani ara sıra. Yani bunu sadece temsili anlamda söyleriz. Yani siz Kur'an'a uygun davranmadığınızda, Kur'an'ı reddettiğinizde, Kur'an'la hasım olduğunuzda Kur'an'ı gönderen Allah size azap edecek, sizi cezalandıracak demek istiyoruz. Yoksa elinde tuttuğum şu kitap kalkacak da sana bir zarar verecek. Öyle bir derdimiz yok ya. Zaman zaman sosyal medyada, internette, efendim insanların kendi aralarındaki sohbetlerinde tuhaf konuşmalara tanık oluyoruz. İşte falanca çocuk ya da falanca kadın, falanca erkek evinde kimsenin olmadığı bir zaman Kur'an-ı Kerim'i yırtmış. Ondan sonra Allah onu maymuna çevirmiş. Efendim birisi Kur'an-ı Kerim'i tuvalete atmış. Ondan sonra evi yanmış. Birisi bilmem ne yapmış. Ya böyle bir tehdidimiz hiç yok. Hiç olmadı inanın ki, hiç olmadı yani. İnsanları Kur'an sayfalarının onları çarpacağıyla hiç korkutmadık. Peygamber Efendimizin manevi şahsiyetinin onları çarpacağıyla hiç suçlamadık yani. Hiç öyle korkutmadık. Öyle yapmadığımız gibi Allah'ın salih kulları, sahabeler seni çarpacak, veliler seni çarpacak. Öyle şeylerimiz hiç olmadı bizim yani. Şimdi insanlar bakıyorlar, böylece hafife de alıyorlar tehlikeyi. İnsanları her zaman Allah'la korkutacağız. İnsanları her zaman Allah'la korkutacağız. Bizim de biz din adına konuşanlar, dini anlatanlar da bizim de sadece Allah'ın bize gönderdiklerini öğrenip anlatmaktan başka bir görevimizin, konumumuzun olmadığını karşı tarafa da net bir şekilde göstermemiz gerekiyor. Yani şu anda burada ben Kur'an anlatıyorsam eğer benim dinde özel bir yerim olduğu anlamına gelmiyor bu. Allah'ın bana manevi bir takım güçler ve imkanlar verdiği anlamına falan gelmiyor. Sadece biraz ders çalışmışım anlamına geliyor. Çalıştığım derslerden hasıl olan bilgiyi biraz da güncel örneklerle size anlatıyorum demektir. Hepi topu bu. Sınıfta ders anlatan öğretmen pozisyonundan farklı bir şey değil bu. Hoca seni çarpacak. Bu sözü söylemek zaten senin çarpıldığını gösteriyor. Yani Allah senin düşüncelerini alt üst etmiş, daha ne olacak ki ya? O acele edip durduğunuz azap var ya, o azap o bende değil, o imkan bende yok. İnil hukmu illa lillah. İnil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'ın elindedir. Allah ne yapacağına, nasıl yapacağına, ne zaman yapacağına ve ne kadar yapacağına kendisi karar verir. Allah'ın iradesi hiçbir kimse tarafından yönlendirilemez ve iradesi bir şeye yöneldiğinde bu sefer de durdurulamaz. İza erade şey'en en yekule lehu kun feyekun. Allah'ın tek yaptığı budur. İnnemâ emruhu İza erade şey'en, Allah bir şeyin olmasını dilediğinde sadece ol der ve o gerçekleşir. Ama ne zaman, ne kadar, nasıl onu biz bilmeyiz. Niye? Ama bakın niyesini biliriz. Bir daha söyleyelim mi? Ne zaman onu ben bilmem. Ne kadar onu da bilmiyorum. Nasıl onu da bilmiyorum. Ama niye? Niyeyi biliyorum. Çünkü bizim kulluk görevimiz bu. Allah kendisine isyan edenleri cezalandıracağını söylüyor. Kendisine iman ve itaat ile kulluk edenleri ödüllendireceğini, onlardan razı olacağını ve razı olduklarını cennete sokacağını söylüyor. Yani sebebini biliyoruz. Allah hiçbir kuluna ve hiçbir topluma zulmedici değildir. Azabının sebebi bellidir. Ne zaman gelecek onu ben ne bileyim yani. Allah Teala Zümer suresinde Peygamber Efendimiz'i uyarıyordu. Sana vaat ettiklerimizin bir kısmını sana gösterebiliriz. Ama göstermeyebiliriz de diyor Allah. Nice peygamber var ki kendisine vaat edilen zaferi göremeden vefat etti gitti. Allah'ın ne zafer sözü ne azap sözü belli bir zamana kayıtlı değildir. Biz sadece haber veriyoruz. Ya kıyamet kopacak dediniz, kıyamet kopacak dediniz, bir türlü kopmadı. Zaten kopsaydı sen bu soruyu soramazdın ki yani. Böyle çok saçma, tuhaf cümlelerle karşılaşıyoruz bazen yani. Hep kıyamet kopacak diyorsunuz, hiç kopmuyor. Ne olacak bu? Birkaç defa kopacak bir şey mi bu yani? Efendim falanca peygamber demiş, falanca peygamber demiş. Kendisine ben peygamberim diyen insanlar baştan beri kıyamet kopacaklar demiş. E'si ne? Sözde peygamber efendimizin hadisini eleştirmeye kalkıyor. Resulullah Efendimiz minberdeyken insanlara iki parmağını birleştirerek göstermiş. Demiş ki ben ve kıyamet işte bu iki parmağın yan yana olması gibi birbirimize yakın gönderildik. Peygamber aleyhisselam bunu söyledikten sonra üzerinden 1400 sene geçti hala kopmadı. Ne istiyorsun, kopmasını mı istiyorsun? Kıyametin sana hayır getireceğini mi zannettin yani? Zaten kopmuş olsaydı dediğim gibi sen bu soruyu zaten sormayacaktın. Hüküm Allah'ındır. Kendisi karar verir. Yegussul hak. Allah hakkı anlatıyor bakın. Allah hakkı anlatıyor. Biz de Allah'ın anlattığı hakkı size duyuruyoruz diyor peygamberler. Ve huve hayrul fasilin. O hüküm verip, karar verip işi ayıranların en hayırlısıdır. Bir gün kararını açık net bir şekilde görürsünüz. Bilin ki Allah'ın kararı, Allah'ın bu işi gerçekleştirmesi en hayırlı sonuçtur. Kime sonuçtur biliyor musunuz hayırlı olarak? Allah'ın zalimleri cezalandırması, hainleri cezalandırması, isyankarları cezalandırması hem o bölgede, o dönemde yaşamakta olan insanlara hayırdır. Belki de onların nesillerinden gelecekler için de hayırlıdır. 58. ayet, Gul, devam ediyoruz bakın arka arkaya şunu de, şunu de, şunu de diye Allah Teala lev enne indi ma testacilune bihi le gudiyel emru beyni ve beynekum. Bir de şunu unutmayın diyor bakın. Şu acele edip durduğunuz azap var ya, hadi göğü üzerimize parça parça düşür. Hadi gökten bize bir ateş yağdır. Hadi yer yarılsın içine girelim. Hadi bir deprem olsun da görelim. Hadi dağlar üstümüze yürüsün de görelim. Hadi deniz dalgalansın da bizi boğsun da görelim. Hadi kıtlık kuraklık olsun da görelim. Hadi mallarımızın hepsi elimizden çıksın da görelim gibi. Kendinizce cesur, aslında akılsız, haddini bilmez sözleriniz var ya. Eğer bu güç bende olsaydı diyor Peygamber aleyhisselam. Bu güç bende olsaydı çoktan sizinle bizim aramızdaki bu iş bittiydi. Neden? Çünkü peygamber de olsa sonuçta bir insandır ve sabrının sınırları dardır. İnsandır sonuçta yani. Hamd edin ki, şükredin ki, gelin iman edin ve itaat edip ibadet edin ki, değerini bilin ki bu güç Allah'ın elindedir. Bana verseydi her kızgınlığımda kullanırdım yani. İnsanız, bu çok önemli bir olay. Resulullah Aleyhisselam da insandır. Resulullah Aleyhisselam da insani duygularından arındırılmış falan değildir. Evet, Resulullah Aleyhisselam Allah Teala'nın kendisine bir melek göndererek Mekkeleri cezalandırayım, istersen şu Mekke'nin iki tarafındaki dağı birleştireyim de onların defterini düreyim dediğinde ben onların nesillerinin iman etmesini umuyorum demişti. Böylece sıradan bir insandan daha üst mertebede bir insan olduğunu göstermişti. Doğru ama bu onun insani duygulardan kurtulduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bir başka savaş zamanında da yaralandığı zaman Hazreti Peygamber biraz kızgınlık, biraz üzüntüyle kendilerine gönderilen peygamberi yaralayan bir toplum nasıl kurtulur dediğinde Allah Teala hemen bir ayet indirerek bu Allah'a aittir sen bilemezsin demişti. Kaldı ki elimizde Nuh Aleyhisselam örneği de var. Musa Aleyhisselam örneği de var. Siz şükredin ki bu güç Allah'ın elindedir. Allah'ın sabrı bizim sabrımızla kıyas edilmez. Siz onca isyan ediyorsunuz. Biz hep birlikte onca itaatsizlik ediyoruz. Birileri inkar ediyor ve Allah Teala tekrar tekrar fırsat vermeye devam ediyor. Vallahu a'lemu bi'z-zalimin. Ama Allah'ın fırsatlar veriyor olması demek Allah'ın elinden kurtulabileceğiniz anlamına gelmiyor. Allah'ın unuttuğu anlamına gelmiyor. Allah'ın kimin cezayı hak ettiğini bilmediği anlamına gelmiyor. Allah zalimleri biliyor. Ve zalimlerin cezası neyse vakti geldiğinde Allah onların cezasını kesinlikle verecektir. وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ. Peki ne zaman? Hadi söyleyin bakalım. Ne zaman kıyametin kopması? Ne zaman Allah'ın sözünü ettiği vaadin gerçekleşmesi? Peygamberin dilinden Allah Teala şöyle bize buyuruyor. وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ. Gaybın anahtarları Allah'ın elindedir. Allah'ın katındadır. Geleceğe ait bütün bilgiler Allah'tadır. Allah'ın dışında hiç kimse geleceğe ait bilgiye sahip değildir. Allah geleceğin ne kadarının ipucunu verdiyse, ne kadarının bilgisini verdiyse insanlar o kadarını bilir. Allah'ın ipucunu vermediği, işaretini vermediği ya da bilgisini vermediği gelecekle ilgili bir şeyi, bir bilgiyi insanlar elde edemezler. Bakın bu çok net bir konudur. Ne Peygamber Efendimiz, ne onun sahabileri, ne de ondan sonra gelmiş salih, veli, evliya, alim neyse yani hiç kimse için böyle bir kapı açık değildir. Geleceği biliyordu. Bunlar boş laf. Gayb iki türlüdür. Gelecek dediğimiz konu iki türlüdür. Birisi bir takım yollarla bilinebilen geleceklerdir. Araştırmayla, gözlemle, ipuçları değerlendirilerek bilinebilen bir gelecektir. İnsanlar bu konuda ipuçlarının el verdiği kadar, işaretlerin gösterdiği kadar, bilginin açıklayabildiği kadarını bilirler. Zaten bu da tam anlamıyla bilinemez bir gayb değildir. Ama bir de mutlak gayb vardır ki hiçbir ipucu henüz ortaya çıkmamıştır. Ortaya hiçbir ipucunun işaretinin çıkmadığı geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Allah bazen dilerse peygamberine bildirir. Peygambere de Allah'ın bildirdiği kadarını bilir ve o kadarını veya Allah'ın izin verdiği kadarını kullarına anlatır. Hepsi bu kadar. Gaybın bilgisi Allah'ın katındadır. Gaybın anahtarları onun katındadır. La ya'lemuha illahu. Gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Tartışacak ne var? Yani ey Müslümanlar demek gerekiyor. Allah aşkına kafayı karıştıracak ne var? Bunda kafa karıştıracak hiçbir şey yok ki. Çok net bir şekilde Allah Teala ifade buyuruyor. Onu ondan başka, gaybın bilgisini Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahr. Allah'ın bilgisiyle insanların bilgisini karıştırmayın. Allah karada ve denizde olanı bilir. Bakın Allah'ın bilgisiyle ilgili bir açıklama geldi. Allah karada ve denizde olanı bilir. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Hiçbir yaprak düşmez ki Allah onu biliyor olmasın. Düşen her yaprağı Allah bilir. Bunu düşünen bir insanın aklı havsalası alabilir mi gerçekten ya? Bir düşünmeye çalışın. Şu anda dünyanın her yerinde ağaçlardan düşmekte olan yapraklar var. Çiçeklerden düşmekte olan yapraklar var. Bitkilerden düşmekte olan yapraklar var. Ve bütün o düşen bütün yapraklar, ağaçlardan, bitkilerden, çiçeklerden, hepsinden dökülmekte olan o yapraklar tek tek, tane tane Allah'ın bilgisi dahilinde. Bir kişi derse ki ben Allah'ın bilgisini anlayabiliyorum, affedersiniz halt etmiştir. Kesinlikle Allah'ın bilgisini anlayamaz. Çünkü bu insan aklının alabileceği bir şey değildir. Düşünmesi bile insan aklını alt üst ediyor yani. وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ. Yerin karanlıklarındaki tek bir tane. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ. Kuru ya da yaş. İlla fi kitabin mubin. Hepsi Allah'ın katında apaçık bir kitapta kayıtlıdır, yazılmıştır. Yani olması gereken de bu değil midir? Allah her şeyi yaratandır. Hiçbir varlığın kendiliğinden olamayacağına inanıyoruz. Allah kendi yarattığını bilmeyecek mi yani? Allah yarattığını bilmiyor olabilir mi? Allah yarattığını kontrol etmiyor ya da edemiyor olabilir mi? O zaman bu nasıl bir tanrısal güç olabilir ki yani? Peki bunun somut bilgisini, bu somut bilgisi hemen kendimize toparlayıp gelelim yani. Biz ve bütün amellerimiz Allah'ın bilgisi ve kontrolü altında değil miyiz? Kalbimizden geçen her tür düşünce, duygu, isteklerimiz, inkarlarımız, imanlarımız, yönelişlerimiz, kaçışlarımız Allah'ın bilgisi dahilinde olduğunu düşünün ama yani. Zihnimizdeki bütün tasarılarımız, tasavvurlarımız, değerlerimiz, değer yargılarımız, fikirlerimiz, söylediğimiz veya söylemediğimiz cümlelerimiz var ve Allah hepsini biliyor. Allah'ın bilgisi ve denetimi altında yaşayan varlıklarız. Nasıl olur da Allah'ı hesaba katmadan yaşayabilirsiniz ki? Allah'ın bilgisiyle ilgili bir tartışmaya aklı başında bir insan nasıl girebilir ki? Bu nasıl bir cesaret ki insanlar Allah neyi bilir neyi bilmez diye tartışıyorlar? Ne hakla yani? Hocam Allah benim gelecekte yapacaklarımı biliyor mu diyor. Herhalde biliyor dedim. Yani falan yok. Bilmiyor olması nasıl düşünülebilir? Bir kere demişsin ki bir cümle olarak, bir kere ilke olarak, kural olarak demişsin ki Allah her şeyi bilir. Şimdi cümle belli, netti yani. Allah her şeyi bilir diye ayetlerde defalarca geçmiş. Allah her şeyi bilir. Şu okuduğumuz ayet bu her şeyle ilgili örnekleri barındırıyor. Bu ayet Allah'ın ilmiyle ilgili çok yeni bir şey söylemiyor ki. Bu ayet onunla ilgili açıklama, bir açılım yapıyor, bir örnek veriyor yani. Her şeyi bilir. Allah benim gelecekte kiminle evleneceğimi bilir mi? Ya Allah her şeyi bilirse o girmiyor mu? Bu soruyu sormanın kendisine bir tutarsızlık yok mu? Bu soruyu nasıl sorarsın yani? Allah büyük şeyleri biliyor da küçükleri de bilir mi ki? Ya her şeyden ne anlıyorsun be adam? Allah her şeyi bilir dedi. İşte şimdi sen anlayasın, ben anlayayım, biz anlayalım diye Allah Teala bir kez daha açıkça bir bilgi verdi. Geleceğe ait bütün bilgi Allah'ın elindedir. Ne zaman ne olacağını sadece Allah biliyor. Ondan başka hiç kimsede bu bilgi yok. Allah karada ve denizde olanı bilir. Düşen her yaprak Allah'ın bilgisi dahilinde düşer. Yerin karanlıklarındaki her taneyi Allah bilmektedir. Kuru veya yaş, her şey Allah'ın katında açıkça bir kitapta kayıtlıdır. Acaba nasıl bir kitap ki? Ne yapacaksınız? Yani ne işimize yarayacak? Allah bize yarayacak olan kitabını indirdi. Allah bizim bilmemiz gereken kitabı gönderdi. Allah'ın bizim bilmemiz için, öğrenmemiz için ve uygulamamız için gönderdiği kitabı şöyle akıllı uslu okumadan, buna yeterince zaman ayırmadan, bütün bilgilerin kayıtlı olduğu levh-i mahfuz ya da apaçık kitap nasıl bir kitap ki diye o kitabı merak etmek, yani ne kadar dürüst, ne kadar samimi bir yaklaşım olabilir ki? Allah'ın sana gönderdiğini okumamışsın yahu daha. Allah'ın sana gönderdiğini, indirdiğini daha öğrenmemişsin. Sayfalarını elden geçirmemişsin, ayetlerini okumamışsın ya da didik didik edip üzerinde kafa yormamışsın. Apaçık kitabı ne yapacaksın ki? Sözün özü, hepimiz, bütün varlıklar, insanlar değil sadece, Allah'ın bilgisi ve kontrolü altındayız. Öyle olunca inancımıza, duygularımıza, tutkularımıza, düşüncelerimize, davranışlarımıza ve ilişkilerimize Allah'ın bilgisi altında ve kontrol altında olduğumuza inanarak, onları göz önüne alarak yön vereceğiz inşallah. Allah izin verirse 60. ayetten devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.